27. ayrım. Sayfa 321. Bu aileye özgü bir şeydi. Fil gibiydiler. Kimse bir şey unutmuyordu. Özellikle de hataları. Gülünç bir hata da plastik kadar dayanıklı ve yeniden kullanılabilir nitelikteydi. Winona herkese kahve teklif edecekken o Noah'nın çantasını karıştırmakta olduğunu gördü. "Noah" diye çıkıştı Win. "Ne yapıyorsun?" Noah'nın mahcup olması gerekirdi. Ama bu çocuk böyleydi. Asla kendisinden umulduğu biçimde davranmazdı. Sinirlendi. "Ödevimi yapmak için kalem arıyorum." "Kıçımın kenarı," dedi Winona içinden. "Gayret etmen ne güzel." Winona masadaki kalemlerden birini alıp ona uzattı ve çantasını geri aldı. Sonraki 8 saat süresince Winona ve kız kardeşleri broşür, rozet ve hediye şekerlemeler dağıttılar. Saat 3'ten sonra Aurora bir yarım saat kadar ortadan kayboldu ve elinde litrelik buzlu içecek bardaklarına doldurulmuş margaritalarla geri döndü. Sonrasında kızlar gerçekten hoş vakit geçirdiler. Winona bu fikrin kimden çıktığını bilmiyordu. Ama akşama doğru satış amaçlı diğer standlar kapanırken 3 kız kardeş reklam hediyelerinin tamamını dağıttıktan sonra kendilerini caddenin ortasında, kollarını birbirlerinin omuzlarına ve bellerine dolamış vaziyette kankan yapıp şarkı söylerken buldular. "Win'e oy verir misiniz?" Gülerek standa döndüklerinde Noah küçük, kara bir yağmur bulutu gibi çökmüştü. Annesine "Daha tuhaf olamaz mısınız?" deyince Vivian'in suratı asılıverdi. Winona çileden çıktı. Kız kardeşinin duygularını inciten uyumsuz bir çocukla uğraşacak hali yoktu. "Ya sen?" dedi Winona, Noah'a. "Bir içki daha isteyen var mı?" diye atıldı Aurora. "Herkes mi?" "Güzel. Haydi Noah, bana yardım et de bardakları götürelim. Son sınıf için iyi bir tecrübe olur." Onların arkasından Winona, afiş direğinin yanında durmuş, kalabalık caddeye bakmakta olan Vivian'in yanına yaklaştı. Winona kız kardeşinin bu rengarenk insan kalabalığının arasından nereye bakmakta olduğunu biliyordu. Dondurma dükkanının köşesi, ara sokağın ucu. Kate Morgan'ın evi yıkılalı uzun zaman olmuştu elbet. Artık o temiz, bakımlı ara sokak, Kivaniseler Parkı'na uzanıyordu. Fakat kaç tabela dikilirse dikilsin ya da gazetelerde ne kadar reklamı yapılırsa yapılsın, kasabalı orayı Kate'in sokağı olarak anardı. Sakıngan bir tavırla, "İyi misin?" diye sordu Winona. Vivian'in yüzünde son birkaç yıldır takınmaya alıştığı o vurdum duymaz gülüşlerinden biri belirdi. "İyiyim, neden?" "Noah'nın yine kavga ettiğini duydum. Eric Shear ile Bray'nin başlattıklarını söylüyor." "Başlatmış olabilirler. Butch'in oğlan ezelden beri zorbadır. Armut dibine düşer. İlk birkaç kavgada Noah'a haklılık payı bıraktım. Ama bu kez onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Olayı başlatmasa bile bitiriyor. Ve er ya da geç birinin canını yakacak." Kız kardeşinin sözleri Winona'yı düşündürdü. Geçmişlerinin çamuruyla örtülü kara mayınlarından hiçbiri Noah'ın sorunlarına ilişkin tartışmalardan daha kolay tetiklenmiyordu. Geçen yıl her şey değişmişti. Bu hemen hemen Noah'ın 13. yaş gününe denk gelmişti. Oğlan bir yaz mevsiminde sıska, güler yüzlü bir labrador av köpeğinden sarkık omuzlu bir dobermana dönüşmüştü. Kolay öfkelenir, zor affeder olmuştu. Öfkesi kasabalının diline düşmüştü. Bazıları şiddete meyilli sıfatını bile fısıldıyor ve ardından çoğunlukla şöyle devam ediyordu. Tıpkı babası gibi. Winona Noah'ın en azından rehberliğe ve okulda sorumlu gençler için açılan bir sınıfa yerleştirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Ama Vivian'e böyle bir tavsiyede bulunmak bir sorundu. Özellikle de Winona için. Aralarında uzlaşma sağlanmıştı fakat bu biraz koşullu bir uzlaşmaydı. Aşılmaması gereken bazı sınırlar vardı. Şaşmamak lazım, çocuğun bazı şeylerle baş etmekte sıkıntı yaşayacağı malumdu, dedi Winona. Dallas'ın adını elden geldiğince kullanmamaya özen gösteriyordu. Belki de bir danışmana ihtiyacın vardır. Denedim, konuşmuyor. Spora başlatsan çocuklara iyi gelir. Sen onunla konuşamaz mısın? Üstüne gelindiğini hissetmediğin nasıl bir şey olduğunu hatırlıyorsundur, değil mi? Winona kabul etmek istemiyordu. Gerçek şu ki Win son günlerde Noah'dan hoşlanmıyordu. Ya da tam olarak böyle söylenemezdi belki de. Noah Winona'yı korkutuyordu. Winona her ne kadar kendi kendine onun alt tarafı bir çocuk olduğunu, büyük bir sarsıntı yaşadığını ve ergenlik yıllarının zor zamanlar olduğunu söylese de kendini buna inandırmakta güçlük çekiyordu. Noah'ya baktığı zaman görebildiği tek şey Dallas'tı. Bu aile bir zamanlar Dallas yüzünden yok olmanın eşiğine gelmişti. Ve Winona onun asabi zalim oğlunun işi tamamlayacak olmasından korkuyordu. Tabii dedi Winona, onunla konuşurum. Kurucular gününü bir zamanlar seviyor olduğuma inanamıyorum. Ne komik, insanların ezik olduğumu düşündüğü yetmezmiş gibi Winona teyzemin kampanya standında oturup yaşlılara ucuz rozet dağıtmak zorundayım. Bir de caddenin ortasında o aptal tekme dansına başladıklarında çekip gitmek istedim. Tabii Eric Jair ile Sandeis Delgado da tam o sırada yoldan geçiyorlardı. Eric'in o sırıtan suratına şamarı patlatmak istedim ve Sandeis'in yüzündeki ifadeye bakılırsa kız bana acıdı. Bundan nefret ediyorum. Sırf babam bir kadını vurdu diye insanların hakkımda bir şeyler bildiklerini zannetmelerinden bıktım. Belki de o kadın babama o pisliğin tekisin bakışlarından atmıştır. Babam onu bu yüzden vurmuş olabilir. Anneme bunu sormayı denedim ama o yalnızca ağlamaklı oluyor ve bunların hiçbirinin artık bir önemi olmadığını söylüyor. Önemli olan tek şey kendisinin beni ne kadar sevdiğiymiş. Yanlış. Ne hissettiğim hakkında hiçbir fikri yok. Anlasaydı beni babama götürürdü. Ehliyetimi alınca yapacağım ilk iş bu olacak. Cezaevine gidip babamı göreceğim. Onunla konuşmak falan istemiyorum. Sadece yüzünü görmek istiyorum. Sebebini merak ediyorsunuzdur herhalde, değil mi? Bayan Evers, bir katili görmek istediğim için ahmaklık ettiğimi düşünüyor ve bunu yapmak için bir araba kaçıracak olmama hayret ediyorsunuz. Ha ha, bekleyin de görün. Haziranda Gambler ve Mahmuzlar 4A kulübü ilk panayır için hazırlık resmi toplantısını yapıyordu. Kızlar ve birkaç anne kulübede yere, kanepeye, şömineye oturmuşlardı. Kare biçimindeki boş mukavvalar çam ağacından yer döşemesinin üzerine serpiştirilmişti. Her bir beyaz sayfanın üzerinde bir malzeme kovası duruyordu. Vivian, 20 yıldan uzun süredir edindiği deneyim sayesinde nelerin kesinlikle lazım olacağını öğrenmişti. Renkli kalemler, cetveller, simli boya, şekilli kesen makaslar, selotayp, modalar başlayıp bitmişti. Sözler nesillerle birlikte değişmişti. Ama kızların kendilerini ifade ediş biçimleri aynı kalmıştı. Fosforlu renkler ve yapışkanlı simler. Vivian odada dolaşıp kızlarından her birini bir mukavvanın başına oturttu. Haydi başlayın dedi sonunda. Atınızın ismiyle başlayın. Bu onun bölmesine ait olacak unutmayın ve düzgün yazıyla noktalama da önemli. Ahır jürisi kelimeleri tek tek okuyacak. Vivi kızlardan birinin uzanmış bacaklarının üzerinden atlayıp ötekinin yanından geçti. Yemek masasının önüne gelince durdu. Burada durup pürüzlü eskimiş mutfak penceresinden bakınca kulübeye eklenen kanadın işlenmiş demirden cephesi görünüyordu. Noah'nın ışığı yanmaktaydı. Vivi kızlara döndü. Bana bir dakika müsaade edin. Evin yeni kanadına yöneldi. Sol tarafta kendi yatak odası ile banyo bulunuyordu. Vivi sağa dönüp koridorun sonuna doğru ilerledi. Henüz bu kanadın zeminini halıyla kaplatmaya vakit bulamadığından kovboy çizmeleri esnek kontraplak yer döşemesini gıcırdatıyordu. Noah'ın kapısını çaldı, yanıt alamayınca içeri girdi. Noah yatağına uzanmış, dizlerini bükmüş, gözleri kapalı vaziyette iPod'undan dinlediği müzikle salınıyordu. Kulağındaki kulaklıklardan sarkan beyaz kablolar gri renkli ince müzikçalara bağlanmıştı. Noah, Vivi'nin dokunuşuyla irkilip doğruldu. Odama girebileceğini kim söyledi? Vivian iç çekti. Her gün bu senin odan, benim evim müsnakaşasına bir girmeleri gerekiyor muydu gerçekten? Kapıyı çaldım, yanıt vermedin. Duymadım. Çünkü çok yüksek sesle müzik dinliyorsun. Neyse ne. Vivi oltaya gelmek yerine eskiden yaptığı gibi uzanıp oğlunun saçını kulağının arkasına kıvırmak istedi. Ama Noah annesinin dokunuşundan kaçtı. Ne oldu bize Noah? Biz dosttuk hani. Dostlar insanın Xbox'u ile televizyonunu odadan kaldırmaz. Okuldan uzaklaştırma aldın. Sana çiçek mi göndermem gerekiyordu? Anne babalar çocukları için en iyisini ister ve bu yüzden bazen sert kararlar almak zorunda kalırlar. Benim anne babam yok. Sen varsın. Tabii babamın hücresinde oturmuş benimle ilgili sert kararlar aldığını düşünüyorsan başka. Son günlerde niçin bu kadar asabi olduğunu anlayamıyorum. Neyse ne. Şunu söylemeyi kes. Hadi Noah, sana nasıl yardımcı olabilirim? Televizyonumu geri ver. Bu kadar mı? Yanıtın bu mu? Okulda kavgaya karışıyorsun ve benim yüzümden olmadığını söyledim sana. Zaten senin hiçbir zaman kabahatin yok değil mi? Kavgayı üzerine çeken mıknatıs gibisin herhalde. Neyse ne. Noah Vivi'ye ters ters baktı. Sen her şeyi bilirsin. Bildiğim şu, sen Gemler ve Mahmuzlar 4H kulübünün bir üyesisin. Bu yüzden ahır bölmen için bir afiş hazırlaman gerekiyor. Bu sene Panayır'a katılacağımızı sanıyorsan aklını kaçırmış olmalısın. Aklımı kaçırdım öyleyse. Noah yataktan fırladı, iPod'u kulaklarının ucundan sallanırken kontraplak zemine düşüp tangırdadı. Katılmayacağım. Başka seçeneğin var mı? Bütün yaz bu odada oturup televizyonun olmadığı yere mi bakacaksın? Spor yapmıyorsun, buradaki işlerle ilgilenmiyorsun ve arkadaşın da yok. O panayıra bal gibi gideceksin. Noah o kadar incinmiş görünüyordu ki Vivian'in içinden özür dilemek geldi. Oğlunun arkadaşsız oluşunu yüzüne vurmamalıydı. Bunu söylediğine inanamıyorum. Arkadaşım olmaması benim kabahatim değil, senin kabahatin. Benim mi? Bir katil ve kızılderiliyle evlenen sensin. Aynı konuyu tartışmaktan sıkıldım Noah ve senin hiçbir şey yapmadan burada oturup kendine acımandan da sıkıldım. Panayır'a katılmayacağım. Atlarla gösteri yapan kızlardır. Yeterince saçmalığa katlandım. Bir Eric Jiren pembe mavi sistemle süslü, düzeltiyorum, simlerle süslü, atımı niçin seviyorum afişimi görmesi eksik. O muhteşem bir afişti. Herkesin hoşuna gitmişti. 9 yaşındaydım. Dünyadan haberim yoktu. Bu sene Panayır'a katılmıyorum. İyi ya, bütün yazı da evde geçirmeyeceksin. Beni yerimden kıpırdatmakta kolaylıklar dilerim dedi Noah. Kulaklıklarını yeniden taktı. Vivian öylece durup oğluna baka kaldı. Tansiyonunun yükseldiğini hissediyordu gerçekten. Oğlunun onu bu kadar kolay sinirlendirebilmesi şaşırtıcıydı. Vivi irade gücüyle sessizliğini korudu ve sonunda Noah'ın odasından çıkıp kapıyı ardından çarptı. Bu asabi tavır gençlere özgü olsa da rahatlatıcıydı. Vivi oturma odasında duraksadı. Hemen dönerim kızlar, çalışmaya devam. Kanepenin üzerindeki eşofman üstünü kaptığı gibi kulübeden fırlayıp ahırın yolunu tuttu. Kamyonlar ve römorklarla doluydu. Oyun alanında itinayla denetlenen bir curcuna vardı. Çocuklar ve köpekler tribünlerin arasında deli gibi koşturuyor, etraftaki ahır kedilerini kovalıyorlardı. Birkaç kadın ve genç kız oyun alanının ortasında atlarının sırtında ayak değiştirme egzersizi yapmaktaydılar. Okuldan dönen Jenny çit boyunca kısrağını sürüyordu ve Pam Espenson da torununu yeni midillisine bindiriyordu. Vivian kalabalığa göz gezdirince Aurora'nın tribünde oturmuş kızını izlemekte olduğunu gördü. Vivi ellerini cebine sokup ablasına doğru yürüdü. Her yanı at sırtındaki insanların hareket eden karaltılarıyla, toprak zemini döven nalların titreşen gürültüsüyle sarılmıştı. Vivi kalabalığın içinden çabucak geçip Aurora'nın yanına oturdu. Jane'in yeniden ata bindiğini görmek güzel. Aurora gülümsedi. Onu tekrar görmek güzel. Nokta. Ev son günlerde bir hayli sessizleşti. Keşke, dedi Vivian. Noah mı? Vivian ablasına yaslandı. Ergen eğitiminin kuralları üzerine bir kitap yok mudur? Aurora gülerek kolunu kardeşinin omzuna doladı. Hayır ama ne? Vivian cümlenin devamını tahmin edebildiği için gerildi. O birilerini incitmeden önce bir şeyler yapsan iyi olur. Noah yapmaz. Aurora Vivi'ye baktı. Hiçbir şey söylemedi ama aklına Dallas'ın geldiğini ikisi de biliyordu. Yapmaz diye yineledi Vivian. Ne var ki bu kez sesi o kadar da kararlı değildi. Ona yapmaya değecek bir şey bulayım yeter. Bu son okul gününde birinci sokakta trafik adım adım ilerliyordu. Mezun olan son sınıf öğrencilerinin tamamının şu anda arabalarda olduğuna şüphe yoktu. Birbiri ardına korna çalıyorlar, geçerken arabaların camlarından ellerini uzatıp beşlik çakıyorlardı. Winona sarı renkli birkaç okul servisinin de bu keşmekeşin içinde kalmış olduğunu gördü ve servislerin yorgun sürücülerinin bütün bunlar karşısında neler hissettiklerini tahmin edebiliyordu. 10 dakika daha erken ya da geç çıkmış olsaydı kendisi de burada sıkışıp kalmazdı. Oysa ki sıkı bir program izliyordu, bir takvime de rahatlıkla erişebilirdi. Kanala artık yaz gelmişti. Haziran'ın başında da kasaba okullarının çoğu sene sonu tatiline girerdi. Ve bu iki ayrıntı birleştiğinde ortaya muhteşem bir trafik keşmekeşi çıkıyordu. Tombul karavanlar kıvrılan yolda birbiri ardına ilerlemekteydiler. Bunların çoğu başka araçları çekiyor, tekneler, daha küçük arabalar, bisikletler, su kızakları. Sonuçta bu altın aylarda kanala kimse evde oturmak için gelmiyordu. İnsanlar ılık mavi sularda vakit geçirmeye geliyorlardı. Winona ana yola çıkıp Bill Gates'in etrafı çevril malikanesinin, muhteşem kulübenin ve gözünü para hırsı bürümüş gençlerin şarap tatmak, düğün yapmak ya da sıcak taş masajı yaptırmak için geldikleri isimli kaplıcanın önünden geçti. O ilerlerken kanalda yanında eğilip bükülüyordu. Yol kimi zaman suya santim santim yanaşıyor, kimi zaman da metre metre uzaklaşıyordu. Winona sonunda Sunset sahiline yaklaşınca yavaşladı ve daha geçen hafta satın aldığı eve giden eğimli çakıl yola döndü. En son projesi 1970'lerden kalma Seattle'lı büyük bir aile tarafından aslında yazlık olarak yaptırılan dökük bir evdi. İçinde 6 yatak odası, bir banyo, alet çantası kadar bir mutfak ve bir sürat teknesinin içine sığabileceği büyüklükte bir yemek odası vardı. Üstü kapalı dev bir balkon kanala doğru fırlamıştı ve onun sağ tarafındaki merdivenlerde 200 adım uzunluğunda üstü kuş pisliklerinden bembeyaz olmuş bir iskeleye iniyordu. Bu yapının her santimetre karesi harap olmuştu, çürümekteydi ya da en basit tanımıyla çirkindi ama doğası için bunlara katlanmaya değerdi. Yol boyunca dev sedir ağaçları mülke siper olmuş ve düz çim araziyi koruyucu bir dost çemberi gibi kuşatmıştı. Ağaçların önünde bu mevsimde tamamen açmış dev orman gülü çalılıkları ile beyaz kasımpatı tepecikleri vardı. 8 dönümlük arazi hafif eğimli bir biçimde kum plaja uzanıyordu. Yanar döner istiridye kabuklarının beyaz parçaları mücevher renkli göz alıcı cam kırıklarıyla karışarak kıyı şeridini süslüyordu. 100 yıl önce bu kum saha kırık şişelerin bulunduğu bir çöplüktü. Zaman o çöplüğü alıp bir hazineye dönüştürmüştü. Winona bu rüya gibi rengarenk kumsala ne zaman baksa annesini anımsayıp gülümsüyordu. Arabayı çim alana park etti, arka koltuktaki soğutucudan bir diyet kola aldı ve evde yapılacak tadilatları düşünmeye koyuldu. Belli ki yapının ana hatlarını kullanacak ve üzerinde kapsamlı bir tadilat yapacaktı. Son zamanlarda suya böylesine yakın bir eve ancak bu şekilde sahip olabilirdi. Yine de bir kat çıkabilirdi. Bu da alt katın açılacağı, her odanın manzaraya hakim olmasının sağlanacağı, üst katta büyük bir yatak odası, bir banyo ve çalışma odasının yaratılacağı anlamına geliyordu. Mükemmel. Winona köfteli sandviçiyle not defterini arabadan aldı. Ön taraftaki çimlere oturdu. Sandviçini yerken iç mekan planını çizmeye koyuldu. Odaları ölçeklendirip kapıların yerlerini belirlerken öylesine dalıp gitmişti ki Vivian ona seslenene dek orada yalnız olmadığının farkına bile varmadı. Dönüp baktı. Selam, kamyonun sesini bile duymadım. Seni ürkütmek istemedim. Vivian çimenlik alandan geçip ona doğru yaklaşırken Noah da kamyonun yolcu koltuğundan indi. Onların yanına gelmeye tenezzül etmeden ellerini eski yüzlü salaş pantolonunun cebine sokmuş, omuzlarını sarkıtmış, saçları yüzüne dağılmış vaziyette dikilirken yüzünde ezik ve öfkeli bir ifade vardı. Yeni evi görmeye geldin ha, dedi Winona. Noah'ın varlığını mümkün olduğunca görmezden gelmeyi düstur edinmişti. Bu işleri kolaylaştırıyordu. Etrafı gezdirmemi ister misin? Vivian etrafa şöyle bir göz gezdirdi. Duvarları yıkmaya başlamadan önce ne yapman gerekiyor? Ah, çok iş var. Hep bir hazırlık süreci oluyor. İskeleyi bir görsen 40 yıllık martı pisliğini temizlemek hayli uzun sürecek. Mükemmel. Farkındayım. Bir iskelesinin olması bu yerin değerini 100 bin dolardan fazla artırıyor. Winona'nın kaşları çatıldı. Kastettiğim bu mu? Vivian dönüp Noah'a baktı. Oğlan sanki arasında altın bulacakmış gibi kirli tırnaklarını incelemekle meşguldü. Noah artık 4H'de yer almak istemiyor ve Panera'da katılmak istemiyor. Hadi canım, o bir erkek. Sana kalsa ona bale de yaptırırsın herhalde. Sorunu anlamış olman sevindirici. Ben bu kadar net görememiştim. Tabii göremezsin. Sen güzel ve popülerdin. Futbol oynamak istemiş olsaydın erkeklere sevimli gelirdi. Tanrım, mezuniyet toplantısında kussan erkekler saçlarını tutmak için kuyruk olur. Her şeye rağmen tapılası olduğunu düşünürlerdi. Noah gibi bir çocuk dikkatli olmak zorunda. Matematik ya da bilgisayar kulüpleri olmaz. Satranç kulübü olmaz ve tabii ki 4H kulübü de olmaz. Çocuk arkadaş edinmeye çalışıyor, kaybetmeye değil. Bütün gün oturmaması gerektiğini söyleyen sendin. Öyle mi? Rehberliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen de bendim galiba. Normalden daha sinirli görünüyor. İhtiyacı olan şey yazın çalışabileceği bir iş ve çiftlikte çalışamaz. Bir sorunla daha mücadele edecek halimiz yok. 27. ayrımın sonu. Sayfa 332.